Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Esven 1403, Hicri Kameri 4 Ramazan 1446 ve Miladi Takvimle 5 Mart 2025 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Ömer Hayyam Podcast'i, Ramazan Ayı Özel Programı ve Nehcül Belaga Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Pankreas kanseri için umut verici bir aşı üretildi. Ulyanov, Avrupa üçlüsünün snapback hayalini bir kenara bırakması gerektiğini vurguladı. İran konusu Rusya ve Amerika görüşmelerinde gündeme geldi. İran ve Rusya arasında hava taşımacılığı işbirliği genişliyor. Batı Şeria'da Siyonist karşıtı şehadet operasyonu gerçekleşti. Ve Hamas hareketi direnişin silahlarının kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
Küçük ama umut verici bir çalışma, pankreas kanseri hastaları için standart tedaviye kişiselleştirilmiş bir mRNA aşısının eklenmesi haberini veriyor. MedicineNet yakın zamanda erken evre pankreas kanseri olan 16 hasta üzerinde bir çalışma yaptı. Bu hastalar cerrahi ve kemoterapiye ek olarak kendi tümörleri kullanılarak tasarlanmış özel bir mRNA aşısı aldı. Bu aşının amacı öncelikle hastalığı önlemeyi hedefleyen aşıların aksine hastanın bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasına yardımcı olmaktır. Barsu Day'ın haberine göre mRNA aşısı pankreas kanserindeki genetik mutasyonları hedef alarak bağışıklık sistemini uyarır ve tümörü tanıyıp saldırması için harekete geçirir. Cerrahi sırasında doktorlar her hastanın tümörünü çıkararak her hasta için özel bir aşı üretti. Daha sonra hastalar kişiselleştirilmiş aşılarını immünoterapi ve kemoterapi ile birlikte aldı. Bir diğer haber ise İranlı araştırmacı Mehdi Gulam Hüseyini Nezeri'nin ithalatı yasak olan yaptırım koşullarına en güçlü kanser teşhis üreticisi ürettiği yönünde. Bu üretici şu anda İran'ın nükleer tıp merkezlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor ve diğer ülkelere ihracat süreçleri de devam ediyor.
İran'ın Urmiye Doğu Asur Kilisesi papazı, İran Yargı Erki Başkanı'nın dini azınlık temsilcileriyle toplantısında İran Hristiyanları yumuşak savaşa karşı canla başla mücadele etmek için sahaya çıktığı açıklamasında bulundu. İran'ın Urmiye Doğu Asur Kilisesi papazı Darius Azizyan, geçen Perşembe günü İran Yargı Erki Başkanı'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, İran Hristiyanlarının İran-Irak Savaşı ve Bağız rejimi dönemindeki önemli rolüne değindi. Toplantıya Batı Azerbaycan eyaletinden din adamları, ilahiyat öğrencileri ve dini azınlık temsilcileri de katıldı. Pars Today'in haberine göre Azizyan şunları belirtti. İran Hristiyanları, İran-Irak Savaşı boyunca Müslüman vatandaşlarıyla omuz omuza, samimiyet ve inançla sınırları ve vatanın onurunu savunmak için önemli bir rol oynadılar ve savaşın bitiminden sonra bile ülkenin yeniden inşası, kalkınması ve düşmanların yumuşak savaşıyla mücadelede ciddiyetle yer aldılar. Azizyan, İran Hristiyanlarının kendi imkanlarını kullanarak düşmanın kültürel ve psikolojik komplolarına karşı etkili bir şekilde mücadele ettiklerini ve her zaman İslam Cumhuriyeti rejimi ve İran halkının yanında olduklarını gösterdiklerini belirtti. Bu arada İranlı din adamı ve üniversite profesörü Hüccetül İslam Muhammed Haedi Şirazi, İslam ve diğer ilahi dinlerde orucun yeri, amaçları ve felsefi hakkında şunları söyledi. İslam'da oruç temel ibadetlerden biri ve dinin 5 şartından biridir. Yahudilikte de oruç önemli bir ibadet olarak kabul edilir ve Yom Kippur gibi çeşitli vesilelerle tutulur. Hristiyanlıkta büyük oruç, Paskalya'ya manevi hazırlık olarak tutulan en önemli oruç dönemidir. Bu dönemde Hristiyanlar bazı yiyecekler, içecekler veya dünyevi zevklerden kaçınırlar. Diğer yandan İran'ın en büyük narinciye festivali Hicri Şemsi 10 Esvan tarihinde Şiraz, Zertüşt kültürel, dini ve spor kompleksinde gerçekleştirildi.
Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki büyükelçisi kapsamlı ortak eylem planı COEP'in Avrupalı üyelerinin taahhütlerini yerine getirmemelerini eleştirerek snapback mekanizmasının etkinleştirilmesiyle ilgili iddiaları hukuka aykırı olarak nitelendirdi ve İran'la yapıcı bir diyalog kurulması gerektiğini vurguladı. İran Press'in haberine göre Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yönetim kurulu toplantısında Avrupa ülkelerinin tutumunu eleştirerek bu ülkelerin snapback mekanizması ile ilgili hayallerinden vazgeçmeleri ve siyasi ve diplomatik çözümler bulmaya odaklanmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca Amerika'nın taahhütlerini ihlal etmesinin ve bunun COEP üzerindeki etkilerine de değindi. Ulyanov toplantıda Amerika'nın COEP'ten tek taraflı olarak çekilmesini ve Avrupa ülkelerinin taahhütlerinin yerine getirmemesini eleştirerek bu adımların anlaşmayı zayıflattığını ifade etti. İran'la yapıcı bir diyalog kurulması gerektiğini vurgulayan Ulyanov, COEP'in tamamlanmasına sadece 6 ay kaldığını söyledi. Ulyanov, askeri güç kullanma tehdidinin siyasi ve askeri krizleri şiddetlendirebileceğini ve bölge ile ötesinde geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini uyardı. Tarihi tecrübelerin, başarılı ve kalıcı anlaşmaların yayılma, önleme ve önleme alanı da dahil olmak üzere maksimum baskı politikası yerine diplomatik uzlaşmanın bir sonucu olduğunu gösterdiğini belirtti analistler. Ulyanov'un açıklamalarının Avrupa ülkelerine taahhütlerine bağlı kalmaları ve maksimum baskı politikalarından vazgeçmeleri gerektiği yönünde bir uyarı olarak algılanabileceğini düşünüyor.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Batılı medyada yayımlanan ve Rusya ile Amerika arasındaki görüşmelerde İran konusunun gündeme geldiğine dair haberi doğrulayarak, bu konunun 18 Şubat 2025'te Riyad'da yapılan görüşmelerde tartışıldığını söyledi. İran'ın RIA Novosti'ye dayandırdığı habere göre, Yuri Ushakov, Salı akşamı gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcilerinin Riyad'da İran ile ilgili konular hakkında ayrı görüşmeler yapma konusunda anlaştıklarını, ancak bu istişarelerin şekli ve zamanının belirlenmediğini belirtti. Uşakov şimdiye kadar Washington'dan bu işin nasıl ve ne zaman yapılacağına dair özel bir anlaşma için herhangi bir sinyal alınmadı dedi. Öte yandan Kremlin sözcüsü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran ve Amerika arasındaki görüşmelerde arabuluculuk rolü üstlenmeyi kabul ettiği yönündeki haberleri doğrulamadı. Dmitri Peskov salı akşamı Zozda televizyon kanalına verdiği demeçte bu konuyla ilgili bir alıntı yapıp yapmadığı sorusuna "Hayır, bunu söylediğimi doğrulamıyorum." yanıtını verdi. Peskov aynı zamanda İran'ın nükleer meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve Rusya'nın bunu kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurguladı. Daha önce Bloomberg, Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsüne atıfta bulunarak Moskova'nın İran ve Amerika arasındaki sorunları müzakere yoluyla çözmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu bildirmişti. Peskov, salı günü bu batılı medya kuruluşunun sorusuna yanıt olarak Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın tüm sorunları müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, pazartesi günü Rusya'nın Tahran ve Washington arasında arabuluculuk teklif edip etmediği sorusuna yanıt olarak, bu konuların önemi göz önüne alındığında birçok tarafın çeşitli sorunlara yardımcı olma iradesini ve hazırlığını göstermesi mümkündür. Bu açıdan ülkelerin ihtiyaç halinde yardım teklif etmesi doğaldır, dedi.
İran ve Rusya arasında havacılık ve uçuş standartları alanında hava taşımacılığı işbirliği anlaşması uygulamaya konuldu. İran'ın haberine göre Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı ve İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Hüseyin Pur Ferzane, Rusya'ya bir heyetle yaptığı ziyaret sırasında dün Rusya Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Dairesi Başkanı Pateşkin ile bir araya gelerek havacılık ve uçuş standartları konularında görüştü. İran ve Rusya Sivil Havacılık Kurumu yetkililerinin katıldığı 2 saatlik toplantıda Hicri Şemsi bu yılın Azer ayında imzalanan uçuş yetkilendirmeleri alanındaki mutabakat zaptının bir anlaşmaya dönüştürülmesi için gerekli planlamaların yapılması ve işbirliğinin daha üst düzeyde genişletilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca uçuş yetkilendirmeleri konularının Rusya Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Dairesi Başkanı tarafından takip edilerek işbirliği mutabakatının uygulanabilir bir seviyeye yükseltilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Toplantıda ayrıca uluslararası havacılık kuruluşlarında tarafların destekleyici tutumlarının belirlenmesi ve tarafların standartlarının uyumlaştırılması gibi konular da ele alındı.
İran milli masa tenisçisi Muhammed Musevi, Almanya Challenge Kupası finallerinde yenilerek bu yarışmanın gümüş madalyasını kazandı. İran Pers'in haberine göre Almanya Challenge Kupası finallerinde Muhammed Musevi, dünya sıralamasında 158. sırada yer alan Fransız oyuncu Bertrand Erwin ile karşılaştı. Yakın ve heyecanlı geçen maç Musevi'nin 3-2'lik skorla yenilgisiyle sonuçlandı ve Musevi turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Bu başarı Musevi'nin uluslararası alanda İran'ın başarılı masa tenisi oyuncularından biri olarak tanımlanmasıyla birlikte bu spor dalına İran'da daha fazla ilgi ve itibar kazandırabilir. Musevi hali hazırda Avusturya Süper Ligi'nde oynamaktadır ve bu başarı gelecek yarışmalara hazırlanmasında ona yardımcı olabilir.
Siyonist rejim ordusu salı gecesi Batı Şeria'nın kuzeyinde rejim askerlerine yönelik bir fedai eylemi gerçekleştirildiğini duyurdu. İran'ın çarşamba sabahı Filistin medyasına dayandırdığı habere göre Siyonist rejim ordusu yaptığı açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir güvenlik kontrol noktasına sızmaya çalışan bir Filistinliyi şehit ettiğini iddia etti. Siyonist rejim ordusu yaptığı açıklamada silahlı bir kişinin Burka köyündeki bir güvenlik karakoluna girdiğini ve rejim askerlerine ateş açtığını, İsrail ordusu askerlerinin de karşılık vererek onu şehit ettiğini öne sürdü. Açıklamada Siyonist rejim ordusunun hiçbir askerinin yaralanmadığı iddia edildi. Bu bağlamda Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un batısındaki Homiş Siyonist Yerleşim Birimi yakınlarında gerçekleştirilen kahramanca ateşli şehadet eylemini överek Filistinli devrimci gençlerin kalbinde direniş ruhunun yaşadığını vurguladı.
Hamas hareketi direnişin silahları kırmızı çizgidir. Bu konuda müzakere veya uzlaşma kabul edilemez dedi. İran'ın El Hadad kanalından naklen aktardığı haberine göre Hamas hareketi Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı'nın Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını direnişin silahsızlandırılması şartına bağlamasına tepki gösterdi. Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Tel Aviv'in yalnızca Gazze şeridinin tamamen silahlandırılması halinde ateşkesin ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Hamas liderlerinden Sami Ebu Zuhri, Salı günü Fransız Haber Ajansı'na verdiği röportajda direnişin silahlarının kırmızı çizgi olduğunu ve Hamas'ın Gazze'nin yeniden inşası veya insani yardımların girişi karşılığında asla silah bırakmayacağını vurguladı. Ebu Zuhri, direnişin silahsızlandırılması ile ilgili her türlü tartışmanın temelsiz olduğunu ve bu konunun yalnızca Hamas için değil, tüm Filistinli gruplar için müzakere edilemez ve uzlaşmaya kapalı olduğunu ifade etti. Ayrıca Gazze halkının zorla yerinden edilmesine yönelik her türlü planı kesinlikle reddettiklerini belirtti.
Filistin İslami Cihat Hareketi, Arap ülkeleri liderlerinin olağanüstü zirvesinin sonuç bildirgesinin içeriğini ve ortaya konan tutumları olumlu bulduğunu ancak aynı zamanda bu kararların Siyonist rejim ve Amerika'nın Filistin halkı ve Arap ülkelerinin tutumu üzerine yüklediği zorluklara yanıt vermediğini vurguladı. İran'ın bu sabah Filistin haber ajansı MANA dayandırdığı habere göre, İslami Cihat Hareketi yaptığı açıklamada Arap ülkeleri liderleri zirvesinin sonuçlarını ve tüm konuşmalarda dile getirilen talepleri olumlu bulduğunu ancak bunun zorunlu göçün önlenmesi, Gazze'nin yeniden inşası ve Gazze, Batı Şeria ile Kudüs'teki saldırıların tamamen durdurulması gibi önemli konulara yanıt vermediğini ve bu sorunların hala pratik bir çözümü olmadığını belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist rejime hitaben yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Suriye bölmesine izin vermeyeceğiz. Bu rejim bölgede istikrarsızlık yaratarak kendi güvenliğini garanti altına alamaz dedi. İran'ın haberine göre Recep Tayyip Erdoğan Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında Siyonist rejime seslenerek etnik ve dini bağlılıkları kışkırtarak Suriye'de istikrarsızlık yoluyla kendi çıkarlarını sağlamaya çalışanlar hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir ifadelerini kullandı. Medyada çıkan haberlere göre Türkiye Cumhurbaşkanı dün akşam İsrail'in Suriye'deki hedeflerine ilişkin tehditlerine tepki olarak onların düşündüğü gibi Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz dedi. Erdoğan, Siyonist rejim bölgede istikrarsızlık yaratarak kendi güvenliğini garanti edemez ifadesine dikkat çekerek, bu rejim 1967 sınırlarına dayalı coğrafi olarak birleşik bağımsız bir Filistin devleti kurulmadıkça aradığı barışa ulaşamaz açıklamasında bulundu. Bu bağlamda Siyonist rejim başbakanı Netanyahu, geçen hafta rejimin askeri subaylarının mezuniyet töreninde Şam'a bir mesaj göndererek, İsrail, Suriye'nin güneyinin askerden arındırılmasını talep ediyor dedi.
Ve son haberimiz, Amerika Başkanı Donald Trump ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasında demokrat temsilcilerinin itirazları ve protestolarıyla ve yuhalanması ile karşılaştı ve bir demokrat temsilci konuşması sırasında meclisten çıkarıldı. İran'ın haberine göre demokrat temsilciler Trump'ın konuşmasının başında onu protesto etti ve temsilciler meclisi başkanı güvenlik görevlilerine Trump'ın konuşmasını bölen demokrat üyelerini salondan çıkarma talimatı verdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 İsven 1403, Hicri Kameri 5 Ramazan 1446 ve Miladi 5 Mart 2025 Çarşamba. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 İsven 1364 tarihinde önde gelen fakih ve araştırmacı Allame Zebiullah Mahallati vefat etti. Hicri Şemsi 1271 yılında Mahallat'ta dünyaya gelen Zebiullah Mahallati ilk eğitimini doğduğu kentte öğrendi. Ardından Necef-i Eşref'teki İlmiye Havzası'na gitti ve orada Abdülhüseyin Reşdi, Seyyid Hasan Sadr, Seyyid Muhammed Firuzabadi, Şeyh Muhammed Cevad Belagi, Mirza İnayeni ve Seyyid Ebul Hasan İsvani gibi alimlerden dersler öğrendi. Bugün Hicri Şemsi 15 İsven İran İslam Cumhuriyeti'nde ağaç dikme günü ve yenilenebilir doğal kaynaklar haftasının başlangıcıdır. Bu haftada İran'ın çevre şartlarına uygun çeşitli ağaç fidanları halk arasında dağıtılıyor ve ağaçların ekilme yöntemleri onlara öğretiliyor. Yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Ramazan 646 tarihinde Hicri Kameri 7. yüzyılın ünlü şahsiyetlerinden Abdülmelik Hüncî'nin oğlu Efzeleddin Ebu Abdullah Tabib Hüncî vefat etti. Hicri Kameri 590 yılında İran'ın kuzeybatısındaki Halhal'da yer alan Hünc bölgesinde dünyaya gelen Hüncî tahsilini orada yaptı. Hekim ve mantık ehli olan Hüncî tıp ve diğer İslami bilimlerde özellikle fıkıh ve hadiste üstad idi. Yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Ramazan 1236 tarihinde İranlı önde gelen alim Hacmullah Ali Aliyari Tebrizi İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde dünyaya geldi. Fıkıh, hadis, şiir ve edebiyatta büyük yeteneğe sahip olan Aliyari, hikmet, matematik ve astronomi gibi bilim dallarında güçlü bir alimdi. Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref Dini İlimler Medresesi'ne giden Aliyari, oradaki önde gelen alimlerden özellikle Şeyh Murtaza Ensari ve Mirza-i Şirazi gibi alimlerden dersler aldı ve fıkıh ve fıkıh usulü gibi derslerde büyük maharet kazandı. Aliyari İran'a geri döndükten sonra ders vermeye başladı ve birçok öğrenci yetiştirdi. Yıl önce bugün 5 Mart 2016 tarihinde elektronik postanın mucidi Ray Tomlinson hayata veda etti. Tomlinson 1971 yılında Boston'daki bir araştırma firmasında mühendis olarak çalışırken bilinen hostname at username formatıyla ARPANET yani internetin erken bir versiyonu üzerinde ilk ağ tabanlı elektronik posta sistemi oluşturdu. Aslında modern anlamda ilk elektronik postayı o gönderdi. 1977 yılında yaklaşımı standart elektronik posta formatı olarak tanıtıldı. Elektronik posta için at simgesinin seçilmesi, unutulan bu simgeyi popüler bir karaktere ve internetle ilgili her şeyin sembolü haline getirdi. Çalışmaları sırasında modern sosyal ağların oluşumunun temellerini attı. Örneğin Twitter, diğer kullanıcılarla sohbet imkanı sağlayan at Mentes şeklinde gönderilen mentionların kullanımı olmadan farklı bir dünya olurdu. Tomlinson, Webby ödülünden Asturias Prensi ödülüne kadar çok sayıda ödüle layık görüldü ve internet onur listesine girdi. Elektronik postanın mucidi Ray Tomlinson, 75. doğum gününde kalp krizinden dolayı hayata veda etti.
Bu
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Avrupa basını tek kazanan Putin.
Yeni mesaj.
Gazze'deki hükümet, İsrail'in yardım girişini engelleyip bölgeyi aç bırakması, soykırımın devamı.
Ve Milli Gazete.
TÜİK'e enflasyon verilerinin asılsız olduğu gerekçesiyle açılan dava yarın duruşmalı görülecek.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 3 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde "Siyasette yumuşama böyle mi olacak?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyareti, Erdoğan'ın da EAD'yi ziyaret sonrasında normalleşme ve yumuşama dediği bir süreç yaşanmıştı. Aradan daha bir yıl geçmeden ne normalleşmeye ne de yumuşamadan eser kaldı. Kayyım atamaları, hukuki süreçler derken siyasi hava giderek sertleşti. Bu da kutuplaşmayı arttırdı. Son olarak Erdoğan'ın Özel'e yönelik "Başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir, haddini bileceksin" sözleri ortaya çıkan gerginliğin üzerine tuz biber ekti diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Siyasetçiler bu üslubun milletin nezdinde nelere yol açacağını hesap etmiyorlar mı? Siyasetçi böyle tehditvari konuşursa millete yansıması nasıl olur? Hiç mi hesaba katmıyorlar? Bu millet buna layık değil. Ülkede ağır bir ekonomik kriz yaşanırken, hukuksuzluğun, yolsuzluğun ve toplumsal çözülmenin pençesinde kıvranırken, millet adaletten umudunu kaybetmişken, hukuksuzluklardan demokrasinin temelleri sarsılırken, siyasetçinin yapması gereken de bunları çözmek iken, siyaset kurumu vatandaşa ümit bırakmıyor. Milletin maddi beklentilerini karşılayamayan, meselelerini çözemeyen siyaset hiç olmazsa insanlara ümitsizlik aşılamazsa. Millet artık kavga değil, geçim derdinin bitmesini, adaletin yeniden tesis edilmesini, eğitimden sağlığa sorunlarının çözülmesini bekliyor. AK Parti olağan kongresini yaptı. Kongre öncesinde partide büyük değişimlerin olacağı söyleniyordu. Ama meğerse bundan transfer edilen vekiller kastediliyormuş. Kongrede Gelecek Partisi ve İyi Parti'den istifa eden vekillere parti rozetleri takıldı. Transferler arasında en dikkat çeken ve konuşulan isim ise bir gün önce Gelecek Partisi'nden istifa edip ertesi gün AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı Özbudun oldu. Özbudun daha önce Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem için gerekli anayasa değişiklik teklifini hem hazırlayan hem de kamuoyuna sunan heyet içindeydi. Daha önce katılanları da ilave edersek İyi Parti'den AK Parti'ye geçenlerin sayısı 7 oldu. AK Parti kongresine partilerini temsilen katılan İyi Partililer ise daha önce aynı sırada görev yaptıkları vekil arkadaşlarına rozet takılırken kongreyi terk etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "En hafif tabiriyle bir oy dolandırıcılığıdır bu olay" şeklindeki tepki açıklaması, AK Partili Şamil Tayyar'ın vekil transferleriyle ilgili sözlerini hatırlattı. Şamil Tayyar, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun 2 Kasım 2023'te partisinden istifa edip 7 Kasım'da AK Parti saflarına katılmasını eleştirmiş ve şöyle demişti. Vekil transferi, sivil siyasetin itibarını zedeleyen eski Türkiye'nin kötü bir alışkanlığıdır. Gidene hain deyip geleni kutsallaştıran yaklaşım, milli iradeye haksızlıktır. Şahıslar fikir ayrılığına düştüğü partileriyle yollarını ayırabilir ama giderken vekillik emanetini millete iade etmelidir. Erdoğan da daha önce konu kendisine sorulduğunda bir insan bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa ondan sonra o partiyle birlikte hareket eder. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır, milletvekilliğinden ayrılır. İşin ahlaki yönü bunu gerektirir. Ama tabii bu herkese nasip olan bir şey değil demişti. Görüldüğü üzere özellikle iktidar blokunda vekil transferini doğru bulan yoktu. Ama iş uygulamalara gelince durum farklılaşıyor. Yöneticiler kendilerini bu çelişkiden kurtaramıyorlar.
Remzi Özdemir 3 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde Merkez Bankası'nın sınav haftası başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Herkes Merkez Bankası'nı bekliyor. 6 Mart tarihinde toplanacak kurul faizleri indirecek mi? İş dünyası daha ucuz kredi umudunda, ev almak isteyenler ucuz konut kredisi hayalinde. Dahası sayıları 20 milyonu bulan bireysel olarak iflas aşamasına gelmiş kişilerde düşük faizle yapılandırma peşinde. O halde üzerinde ağır sorumluluk olan Merkez Bankası ne yapacak? Merkez Bankası'nı belirlediği gösterge faizi şu anda %45, enflasyon ise %42. Bu da şu anlama geliyor, Türkiye pozitif faiz uyguluyor diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Olması gerekeni yapıyor yani. Enflasyonun altında bir faiz politikası NAS dönemine dönüştür. Merkez Bankası yeni bir NAS dönemi başlatır mı? Bence başlatmaz. Çünkü Türk ekonomisi bunu kaldıramaz. Bir kez yaşanan o facianın bedelini öyle ağır ödedik ki aslında halen ödüyoruz. Onun için ben şahsen Merkez Bankası'ndan negatif faiz beklemiyorum. Merkez Bankası elbette Şubat ayı enflasyonuna bakacak. %3'ün altında bir enflasyon gelmesi, merkezin 250 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesine neden olabilir. %3'ün üzerinde hatta %4 enflasyon Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesini engelleyecektir. Elbette Merkez Bankası'nın üzerinde müthiş bir baskı var ama dik duracağını düşünüyorum. Ancak Erdoğan faktörünü de unutmamak lazım. Merkez Bankası ister 250, ister 500 baz puan indirsin, yine de beklentileri karşılamayacak çünkü sıkı para politikası devam ettiği sürece krediye erişim kolay olmayacak. Ben düşük faizli kredi bekleyen vatandaşların fazla heveslenmemesini tavsiye ediyorum. Ucuz kredi daha uzun süre Türkiye'de olmayacak. Herkes ayağını yorganına göre uzatmaya devam etsin.
Tahran Radyosu. Zeki Ceyhan 3 Mart tarihli Milli Gazete'de Taş Bitti İnşaat Paydos başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yıllardır süren savaşın mimarı Öcalan yaptığı açıklama ile taraftarlarına ne demiş oldu? Ne diyecek? Yıllardır bir dediğini ikiletmeyen adamlarına taş bitti inşaat paydos dedi. Büyük hayallerle peşine takılanları orta yerde bırakıverdi. Öcalan'ı bugüne kadar Türkiye yargılıyordu. Bundan böyle Kürtler tarafından yargılanmaya başladı. Evet, etrafında kendisini hala destekleyenlerin olduğu görülüyor ama büyük bir kesimin hayal kırıklığı içinde yaşadığını görmek gerek. Hem Öcalan'ın açıklamaları hem de etrafındakilerin söylemleri yıllardır peşinden koşanları çileden çıkarıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Özellikle Ankara ile İmralı arasında mekik dokuyan isimlerden birinin bu saçma savaş bitmeli açıklaması tartışılıyor. Tamam, bu savaş gerçekten saçma bir savaş. Hiç yapılmaması gereken bir savaş. Ama insanları dün bu savaşa yönlendirenlerin bugün bu saçma savaş bitmeli diye konuşmaları muhatapları tarafından kolay hazmedilecek bir açıklama değil. Yıllardır savaşa çağrılan ve konuda yetiştirilen isimler bu savaş saçma bir savaşsa bizi niye bu saçmalığın içine ittiniz diye hesap sorma hazırlığı içindeler. Öcalan tarafından yapılan açıklama ile kafaları zaten karışık olan Kürt grupların kafası daha da karışmış durumda. Dün hayran oldukları insana bugün şüpheyle bakıyorlar. Dün peşinden koştukları insanı bugün zavallı bir tutsak olarak tanımlıyorlar. Dün ağzından çıkan her sözü tartışmasız kabul edenler bugün her lafını sorgulamaya başlıyorlar. Kuşkusuz Öcalan'ın bu açıklaması ile yeni bir dönem başlamış bulunuyor. Herhalde hiç kimse bu yeni dönemin sorunların sona ereceği bir dönem olacağını iddia edemez. Kuşkusuz yeni dönem eski sorunların üzerine yenilerinin ilave edildiği bir dönem olacak. Bugüne kadar Türkiye'de yargılananların bir kez de Kürtler tarafından yargılandıklarına tanık olacağımız bir dönem olacak. Bugüne kadar Öcalan'a bağlı olarak görünenlerin bundan sonra birbirlerinin hasmı haline gelmesi bile söz konusu olabilir. Yani bölgemizde huzurlu bir ortama ulaşmak kolay olmayacak. Korkarız ki yıllardır çözüme kavuşturulamayan sorunlar yenilerinin ilavesiyle kör düğüm haline gelecek. Şüphesiz bölgemizi zor günler bekliyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsi Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsi Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın. İran Radyo Podcast. Hayyam Celali takvimi tedvin etmekle tüm tarih genişliğinde bir ilim geriye bıraktı. Selamlar, ben Mehtap Mahir ve Hekim Ömer Hayyam Nişaburi Podcast'in ikinci bölümünde sizlerle beraberim. Çağımızdaki çeşitli ilim dallarında yaşanan ilerlemeler, yüzyıllar önce bilimin ve bilginin yoluna ışık tutan düşünürlerin çabalarına borçludur. Bu düşünürlerden biri de hiç şüphesiz Hekim Ömer Hayyam Nişaburi'dir. Matematik ve astronomi galaksisinde tıpkı bir yıldız gibi parlayan bir alim. Biz bu bölümde Ömer Hayyam'ın matematik ve astronomi dallarındaki başarılarına bir göz atarak bu büyük düşünürün bilimsel faaliyetleri hakkında konuşacağız. Ömer Hayyam ile ilgili sohbetimize başlamadan önce, önceki bölümü kısaca gözden geçirmemizde fayda vardır. Önceki bölümde Hayyam'ın çocukluk ve gençlik dönemlerinden söz ettik ve Hayyam, miladi 1048, Hicri 427 yılında Nişabur'un yakınlarında dünyaya geldiğini, Selçuklu döneminin iki önemli padişahı olan Alparslan ve 1. Melikşah döneminde yaşadığını söyledik. Çok zeki ve öğrenmeye hevesli olan Hayyam, gittiği her mektephanede ilerleme basamaklarını hızlıca tırmanıyordu. Bilim ve ilmin çeşitli dallarında öğrenim gördü ve her dalda yüksek konumlara ulaştı. İlerleme yolunda Hayyam'ın Allah vergisi zeka ve yeteneğe ilaveten babasının desteklerinden de söz etmek gerekir. Babası her ne kadar çadır diken biriydi, fakat çocuğunun öğrenimi ve eğitimine çok önem verirdi. O, evladının ilim ve bilim alanlarında ilerlemesi için çok çalıştı ve onu tüm dünya tarafından tanınan bir bilim adamına dönüşmesi için çeşitli mektephanelere gönderdi. Önceki bölümde ayrıca Hayyam'ın yine dünyaca ünlü olan İranlı bilim adamı Ebu Ali Sina'ya büyük ilgi ve saygı duyduğunu, öyle ki onun tüm kitaplarını öğrencilerine ders olarak öğrettiğini, onun düşünsel felsefesini kabul ettiğini belirttik. Şimdi Hekim Ömer Hayyam Nişaburi'nin hayat hikayesini kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öğrenimini bitiren Ömer Hayyam, çeşitli alanlarda faaliyete başladı. Bu bilimsel alanlardan biri de matematikti. Matematik ve cebire ilgi duyanlar Ömer Hayyam'ı çok iyi tanıyorlar. Onlar miladi 11 ve 12. asırlardan Hayyam çağı olarak söz ediyorlar. Bu da Hayyam'ın bu alandaki etkisi ve şöhretini gösteriyor. UNESCO'da Hayyam'dan Orta Çağ'ın en büyük matematikçisi olarak söz ediyor. Hayyam, matematikte ilk kez üç bilinmeyen denklemlerin çözümü için bir yöntem sundu. Ayrıca binom kuvvetlerinin cebirsel açılımını tanımlayan binom açılımı katsayılarını belirledi. Hayyam'ın birçok eseri o dönemde İslam dünyasının bilimsel dili olan Arapçadır. Hayyam'ın çalışmalarından biri paralel çizgiler teoremi ile ilgili Öklid geometrisinin 5. ilkesini incelediği Risale fi Şerhe Ma Eşkele Men Musadere Öklidos kitabıdır. Söz konusu ilke Öklid geometrisinin temelini oluşturan prensiptir ve bu prensibi de ispatlayabilmiştir. Öklid'in 5. ilkesi olarak da bilinen paralellik ilkesine göre İki düz çizgi üzerine düşen bir doğru, aynı taraftaki iç açıları iki dik açıdan daha az yapıyorsa, iki düz çizgi eğer sonsuza kadar uzatılırsa açıların iki dik açıdan daha az olduğu tarafta kesişir. Hayyam'ın Öklid geometrisi ile ilgili yazdığı makalenin maalesef tek bir nüshası günümüze ulaşmıştır ve o da hali hazırda Hollanda'nın en eski üniversitesi olan Leiden Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulunuyor. Hayyam'ın matematik alanındaki bir diğer ünlü kitabı da üçüncü dereceden denklemlerle ilgili olan Risale-i fil Berahini Ala Mesailul Cebr vel Mukabele kitabıdır. Bu kitap da Arapça yazılmıştır. Will Durant, Hayyam'ın bu kitabı hakkında şunları söylüyor. Bu kitap, Orta Çağ'daki insan matematiğinin şaheseridir. Hayyam muhtemelen hayatının 3. 10 yılında yazdığı bu değerli kitabı Selçuklu Sarayı'nın veziri olan Hace Nizamül Mülk'e hediye etti. İranlılar Selçuklu Türklerinin sarayında özel bir konuma sahiptiler ve sarayda yüksek mevkilerde bulundular. Bu çok önemli kişilerden birisi de Hace Nizamül Mülk'tür. Nizamül Mülk Ömer Hayyam'ın çocukluk arkadaşıydı. Fakat gösterdiği liyakattan dolayı Selçuklu kralı Alparslan onu vezir olarak atadı ve ülke yönetimi ve devlet işlerini ona devretti ve kendisiyle danışmadan hiçbir şeye karar vermedi. Hace Nizamül Mülk, 1. Melikşah ve oğlu Alparslan döneminde kendi mevkiinde kaldı ve yaklaşık 30 yıllık vezirlik döneminde İran'ın ilerlemesi ve kalkınması için çok değerli hizmetlerde bulundu. Hace Nizamül Mülk, İsfahan'ın Selçukluların yeni başkenti olarak seçilmesi ardından Selçuklular ile birlikte Nişabur'dan İsfahan'a gitti. Bu kent yaklaşık Selçukluların sonuna kadar ülkenin başlıca siyasi ve idari başkenti olarak kaldı. Bu kent Selçukluların muktedir ve güçlü kralı Melikşah döneminde kalkınma ve bayındırlığın zirvesine ulaştı. Öyle ki İslam dünyası ve Batı Asya bölgesinin en seçkin kenti sayılırdı. İşte bu dönemde Nizamül Mülk saray ile birlikte İsfahan'a taşınırken, arkadaşı Hayyam ise Nişabur'da kaldı ve araştırma ve bilgi edinmeye devam etti. Arkadaşının başta matematik ve astronomi olmak üzere çeşitli bilimlerdeki uzmanlığını bilen Hace Nizamül Mülk, Hayyam gibi düşünürlerin yardımıyla ve işbirliğiyle Selçuklu hükümetinin temel sorunlarından biri yani takvimdeki sorunu çözmeye karar verir. Nizamül Mülk'ün aldığı karar günümüze kadar dünyadaki tüm insanların hayatındaki etkisi devam ediyor. Hace bunun için tüm astronomları Hayyam'ın denetimiyle o dönemde ayın hareketine göre hesaplanan İran'ın takvim sorununu çözmek için İsfahan kentini çağırdı. Selçukluların kullandıkları takvim ülkenin idaresinde ve yönetiminde kendilerine pek çok sorun yaratmıştı. Zira bu takvim ayın hareketine göre hesaplanmış ve içinde mevsimlerin yeri yoktu. Bu yüzden hem çiftçilere ve hem hükümete sorun oluşturan konulardan biri olan vergi meselesini büyük sıkıntı oluşturuyordu. Zira bu şekilde bir yılda iki kere vergi alınabiliyordu. Buna ilaveten bazı törenlerin düzenlenmesinde de sorun oluşabilirdi. İranlıların beklediği Nevruz bayramı bahar mevsimiyle birlikte olmalıydı. Fakat Selçuklular takviminde Nevruz bazen kış ve bazen de yaz aylarına denk geliyordu. Takvim açısından Nevruz güneşin yerel boylamanın öğlen vakti geçtiği sırada ilkbahar ekinoksuna yani gece ve gündüzün eşit olmasına ulaştığı gündür. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Dedik ki Hacı Nizamülmülk İsfahan'da İran'ın o dönemdeki takvim sorununu çözmeye karar verdi. Ve bunun için yeni bir takvim, İslam peygamberinin Mekke'den Medine'ye hicretinin başlangıcı ile ve güneş yılına göre hazırlamaya karar verildi. Nizamülmülk o dönemde daha 30 yaşında olan Hayyam'dan İsfahan'a gitmesini isteyince, Hayyam'dan Nişabur'dan İsfahan'a gitmeye ve böylece diğer matematikçilerle birlikte İran takvimini düzeltmeye karar verdi. Nihayet Hayyam'ın gözetiminde bir grup, yıldızların hareketlerini dikkatle izleyerek güneş yılına dayalı bir takvim icat etti. Celali takvimi adı ile bilinen bu takvim, ayların uzunluğunu ve yılbaşının kesin zamanını tamamen doğru hesaplayan dünyanın en doğru takvimidir. O tarihten itibaren İran Nevruz Bayramı baharın ilk gününe denk gelerek düzenli hale geldi. Astronomlara göre Hayyam Nişaburi'nin takvimi dünyadaki en doğru takvimdir. Bu takvim miladi 6 Mart 1079'da İranlı bilim adamı ve matematikçi Hekim Ömer Hayyam Nişaburi tarafından tamamlandı. Ömer Hayyam bu takvimi tamamladığında sadece 32 yaşındaydı. Astronomlara göre Hicri Şemsi takvimi miladi takvimine göre daha dakik ve doğrudur. Zira bu takvimde her 3770 yılda bir kez ve sadece bir gün sorun çıkarken, miladi takviminde her 3330 yılda bir gün sorun yaşamaktadır. Birçok astronoma göre Hayyam'ın icat ettiği takvim küresel bir takvimdir. İslam'ın İran'a gelişinden önce ve Sasaniler döneminde her yıl 12 ay ve 365 gündüz ve geceden oluşuyordu. Fakat gerçek bir yıl 365 gün, 5 saat, 48 dakika ve 49 saniye olması ve Sasanilerin takvim yılının tam 365 gün olması nedeniyle her 4 yılda bir gerçek yıldan bir gün geriye kalıyor ve Nevruz Bayramı ise Ferverdin ayının ilk günüyle denk gelmiyordu. Ancak Celali takvimi takvim yılını doğal yılla eşleştirmeyi başardı. Bu takvimde Nevruz, baharın tam başlangıcına yani bahar ekinoksu olarak bilinen döneme yerleştirilmiştir. Ayrıca bu takvimle tüm takvim mevsimleri gerçek mevsimlere denk geliyor. Günümüzde İran takvimi veya başka adıyla Celali takvimde ilk bahar ve yaz dönemi 93 gün, sonbahar 90 gün ve kış mevsimi ise 89 gün hesaplanıyor. Bu konu her takvim mevsiminin gerçek mevsimin başlaması ile eşleşmesi içindir. Celali takvimine göre hesaplanan yıl her 10 bin yılda gerçek yıldan yaklaşık 3 gün farklılık gösteriyor. Sürekli gerçek yıl ile örtüşüyor ve hiçbir zaman geri kalmıyor. Bu yüzden artık yıl Celali yılda sabit değil ve yapılan rasada göre belirlenir. Bu yüzden Gıyaseddin Ebu'l-Feth Ömer bin İbrahim Hayyam Nişaburi'nin bu takvimi düzelterek tüm tarih genişliğinde bir ilim geriye bıraktığı söylenebilir. Bu sohbetimizde değinilmesi gereken bir başka konu ise Hayyam'ın dünyanın yuvarlak olduğu ve güneş etrafında dönmesi hakkındaki inanç ve bilgisi ile ilgilidir. Aslında Hayyam, miladi 11. asırda ve 16 ve 17 asırlarda yaşayan Galileo Galilei ve Nicolas Copernicus'tan çok daha önce İranlı Müslüman düşünür ve çağdaş olan Ebu Reyhan Biruni ile birlikte dünyanın sabit olduğu ve diğer gezegenlerin ve yıldızların onun etrafında döndüğünü düşünen o dönemin Yunan eserlerine karşı dünyanın güneşin etrafında döndüğüne inanıyordu. Bilindiği gibi 500 yıl sonra batıda ilk kez Galileo bu teoriyi ortaya attı. Fakat kiliseye karşı durduğu için idama mahkum edildi. Bu konu Hayyam'a nispet verilen ve 500 yıl öncesine ait olan bir şiirde bu konuya değiniyor. Söz konusu şiirin anlamından da anlaşıldığı üzere Hayyam, bizlerin tıpkı yıldızlar ve gezegenler gibi güneşin etrafında hareket halinde olduğumuzu belirtiyor. Bu konu Galileo'dan yıllar önce Hayyam'ın güneşin güneş sisteminde sabit olduğuna ve dünya dahil gezegenlerin güneşin etrafında döndüğüne inandığını gösteriyor. Hayyam, Celali takvimini düzenlemekle meşgulken, dünyanın güneş etrafındaki yörüngesini 16 ondalık basamağa kadar hesaplayabildi. Hayyam'ın başarıları hakkında ne söylersek söyleyelim, çok az söylemiş oluruz. Ve bu büyük düşünürün tüm bilimsel yönlerini tek bir programda ifade etmek ve içeriğin hakkını vermek mümkün değildir. Bu programda özellikle Muhammed Rıza Gamberi'nin Hayyamname adlı eseri olmak üzere Hayyam ile ilgili yazılan çeşitli makale ve konulardan yararlandık. Onun dünyasına küçük bir pencere açarak bu büyük düşünürü sizlere tanıtmaya çalıştık. Fakat Hekim Ömer Hayyam'ın yaşadığı dönemde ve hemen sonrasındaki yıllarda onun daha çok bir düşünür ve bilim adamı olarak tanınmasına rağmen, daha sonraki dönemlerde, özellikle de çağdaş dönemde Hayyam'ı evrensel ve meşhur kılan konu, bir sonraki bölümde ele alacağımız şiirleri ve özellikle dörtlükleridir. Son olarak bizlere turkish@ws.irib.ir adresinden ulaşabilir, görüş, eleştiri ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca podcastimizi de İran Radyosu Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Görüşleriniz bizlere yol gösterecek, programlarımızın kalitesini etkileyecektir. Ben Mehtap Mahir, bu podcast'in hazırlanmasında yardımcı olan ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte sizleri Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kulluk ve ibadet ayı
Ramazan.
Değerli dinleyiciler, Kulluk ve ibadet ayı Ramazan isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Ramazan ayı kuru ve kavrulmuş bir çölde narin bahar yağmuru gibidir. Gelin hayat veren bu yağmurla hayat çölümüzü sulayalım. Bu ay endişeler ve sıkıntılardan kurtulmak için eşsiz bir fırsattır. Ramazan'ın nurlu anları hızla geçse de bu değerli anlar Yüce Allah ile olan ahdimizi ve doğru yaşama biçimimizi bize hatırlatır. Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle buyurulur.
Ramazan ayı insanlara hidayet olan, doğru yolu gösteren, hak ile batılı ayıran Kur'an'ın indirildiği aydır.
İbadetlerin baharı olan Ramazan, Allah'ın rahmet kapılarının kullarına açıldığı, özümüze dönmek için eşsiz bir fırsat olan bir aydır. Ramazan ayı, ruhumuzu ve kalbimizi yenilemek, iç dünyamızı arındırıp yeniden inşa etmek için çok iyi bir fırsat sayılır.
Mübarek Ramazan ayı hicri takvime göre ayların dokuzuncusudur ve en faziletli, en değerli aydır. Bu nurlu ve bereketli ay geldiğinde melekler şöyle seslenir. Ey insan! Bil ki bu ayda cehennemin kapıları kapanır. Şeytan zincire vurulur ve cennet kapıları kullara açılır. O halde oruç ve ibadetle Rabbinin rızasını ve yüce cenneti kazanmaya çalış. Gaflet içinde olanlar bu ilahi çağrıdan uzak durur. Ve Allah'ın rahmet ve mağfiret yağmurunu görmezden gelir. Ancak kalbi uyanık olan müminler, bu eşsiz fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini bilir. Ve bu manevi bahçeden en güzel çiçekleri toplamak ister. Kendimizi Ramazan yağmurunun altına bırakmalı, bu yeşermenin ve filizlenmenin mevsimini yaşamalıyız. Ramazan'ın berrak pınarının kıyısına oturup Allah'ın ilahi marifetinden tatlı yudumlar içmeliyiz. Bu ay dünyevi bağlılıklardan kurtulmak ve ruhunu ilahi esintilere açmak isteyenler için eşsiz bir fırsat sayılır.
Her insanın özünde onu iyiliğe teşvik eden ve kötülükten sakındıran ilahi bir güç vardır. Bu güç iç dünyamızın derinliklerinde gizlidir ve ona uymak erdem ve kemale ulaşmanın bir işaretidir. Bu içsel güç vicdan olarak bilinir. Ne zaman bir hata yapsak vicdanımız bizi uyarır ve pişmanlık duymamıza sebep olur. Ancak ilginçtir ki bir iyilik yaptığımızda vicdanımız sevinçle dolar ve kalbimize mutluluk saçar. Vicdanın sesi bize her zaman zayıf yönlerimizi düzeltmeyi ve günahın getirdiği zararları telafi etmeyi hatırlatır. Kur'an-ı Kerim bu sesi nefsi levvame, kendi kendini kınayan nefis olarak adlandırır. Belki defalarca vicdanının sesini dinleyerek günah dolu hayatını değiştiren insanlara şahit olmuşsunuzdur. Onlar hayatlarında yeni bir sayfa açarak farklı bir yola girmişler. Mübarek Ramazan ayında bu vicdan sesi zirveye ulaşır ve Allah'ın misafirleri bu içsel güce tutunarak Rableriyle samimi bir yakınlık kurarlar.
إلا له
öğretilerin en güzel amaçlarından biri vicdan gücünü daima uyanık ve canlı tutmaktır. Namaz, Kur'an-ı Kerim tilaveti, infak ve başkalarına yardım bu içsel gücü besleyen berrak bir su gibidir. Bu sayede bizde dini vicdan olarak adlandırılan daha yüce ve güçlü bir bilinç gelişir. Bu dini vicdan, şeytani vesveseler ve olumsuz düşüncelerle karşılaştığımızda bize rehberlik eden sadık bir dost gibidir. Bize basiret kazandırır, günahı korkunç ve tehlikeli göstererek ondan uzaklaştırır. Oruç tamamen samimiyet ve dini vicdanın rehberliğiyle yapılan bir ibadettir. Bu yüzden oruçta gösterişin ve art niyetin yeri yoktur. Oruç, sabır, açlığa tahammül ve nefsin kontrolü demektir. Bir insan ister başkalarının yanında, ister yalnızken güçlü bir irade ile oruç tutuyorsa, onun ibadeti Allah katında samimi ve değerlidir. Hazreti Ali Aleyhisselam böyle bir kişiyi gelişmiş bir dini vicdana sahip biri olarak tanımlıyor. Çünkü oruç insanın sorumluluklarının farkına vardırır ve onu iyiliğe yönlendirir. Bu mübarek ayda oruç ve dini vicdanımızı güçlendirerek iç dünyamıza daha derin bir bakış atabilir ve iyilik yolunda ilerleyebiliriz. Bu ay ruhsal ve manevi yükseliş için eşsiz bir fırsattır ve kaçırılmaması gerekir.
Ramazan'ın 5. gününün duasında ellerimizi semaya kaldırıp şöyle diyoruz.
Allahümme cealli fihi minel mustagfirin ve cealli
Allah'ım, bugün de beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarrib velilerinden kıl. Lütuf ve şefkatin hakkına, ey merhametlilerin en merhametlisi.
Bu kutsal ayın bu gününde dua ederken önce Allah'tan bağışlanma ve tövbe diliyoruz. Hazreti Ali Aleyhisselam tövbeyi şu şekilde açıklıyor. Tövbeler yüksek derecelere sahip olanların işidir ve 6 anlamı vardır. Pişmanlık, günahı terk etme kararı, insanların haklarını yerine getirme, kaybolan farzları telafi etme, haram etleri üzüntüyle yok etme ve bedene itaatin acısını tattırma. Tıpkı günahın tadını tattırdığın gibi. Allah'a bağışlanma dilemenin ve ona tövbe etmenin önemine Taha suresinin 82. ayetiyle işaret ediyoruz.
Şu da bilinmeli ki ben tövbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım.
Bu manevi duada tövbe etme lütfuna erdikten sonra Allah'tan bizi salih kullarından, ona derin ve sürekli bir bağla bağlı kullarından kılmasını diliyoruz. Salih kullar Allah'la derin bir ilişki kuran ve ona sürekli ibadet edenlerdir. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben salih kullarım için öyle ödüller hazırladım ki ne bir göz onları görmüş ne de bir kulak onları duymuştur.
Bugün duamızın sonunda Allah'tan bizi yakın dostlarından ve ona en çok yaklaşanlardan kılmasını diliyoruz. Onlar Allah'ı asla unutmayan ve ona ibadetlerini ne cehennem korkusuyla ne de cennet umuduyla yalnızca onun rızası için yapanlardır. Allahu Teala onlar hakkında şöyle buyurur. Azametim ve kudretim hakkına her mümin kulum benim rızamı kendi isteğinden önce tutarsa ben onu ihtiyacımdan bağımsız kılarım ve tüm gayretini ahireti için yönlendiririm. Gökleri ve yerleri onun rızkı için garanti ederim ve her ticaretinde onun arkasında olurum. Allah'ım, başkalarının senden istediği en iyi şeyleri istiyorum. Kullarına verdiğin en üstün nimetleri bana da ver.
Değerli dostlar, kulluk ve ibadet ayı Ramazan adlı bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bu faziletli ayın bereketinden yeterince faydalanmayı ve ibadetlerinizin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ediyoruz.
Tekrar beraber olunca edeyim, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Şehrul hayri ve hubul gayri kıyamul leyli siyem. شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام رمضان تفتح أبواب الجنة يغفر لذنوب الأمة شهر الصبر والهمة رمضان ونضع الزينة فرحا أهلا يا أعظم شهر نرجو أن تبقى
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa Öğütleri. Nehcül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belağa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfçeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehcul Bela Öğütleri 6. Hikmet İyi Huylu Olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Pankreas kanseri için umut verici bir aşı üretildi. İran Hristiyanlarının kutsal sarma dönemindeki rolüne vurgu yapıldı. Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki büyük elçisi Ulyanov, Avrupa üçlüsünün tetik mekanizması hayalini bir kenara bırakmalarını tavsiye etti. İran konusu Rusya ve Amerika görüşmelerinde gündeme geldi fakat Putin'in arabuluculuğu söylentileri reddedildi. İran ve Rusya arasında hava taşımacılığı işbirliği genişliyor. Batı Şeria'da Salı gecesi Batı Şeria'nın kuzeyinde rejim askerlerine yönelik bir şehadet eylemi gerçekleştirildi. Hamas hareketi direnişin silahlarının kırmızı çizgisi olduğunu belirtti. Filistin İslam Mücahit Hareketi Arap Liderler Zirvesi kararlarının önümüzdeki zorluklara cevap vermiyor dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail rejimi Suriye'deki hedeflerine ulaşamayacak dedi. Ve Trump'ın konuşması sırasında Demokrat temsilci meclisten çıkarıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 1950 ile 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.